Tekno Seyir'den herkese merhabalar. Haftalık gündem değerlendirmesiyle tekrar karşınızdayız. 18-24 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleşen teknolojik gündemi ele alacağız. Ben Özkan Erden, yanımda Levent Pekcan ve Murat Gamsız var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Geçtiğimiz haftaya göre biraz yoğun bir gündemimiz var. Konuşacak epey konumuz var. Sizin tarafta neler vardı bu hafta? Yine dinleyelim sizi her zamanki gibi.
Vallahi bu hafta bence biraz durgundu. Ben daha çok tozlu raflar için ürün tedarik etmekle uğraştım. İlginç ürünler geldi. Çok yine bu haftaki sabit disk incelemesi çok ilgi çekti. Yine o kalibrede o kadar ilgi çekecek bazı ürünler tedarik ettik. Murat da çok uğraştı. Ben onlarla geçirdim haftayı.
Ben de işte Levent abinin dediği gibi tozlu raflar peşindeydim. Biliyorsunuz artık biraz daha işimiz zorlaşacak bundan sonra. Gündemde bahsedeceğiz zaten.
Evet.
Güzel ürünler bulduk hakikaten. Güzel programlar gelecek. Onun dışında ne yaptık? Lansmanlara katıldık. Yine o da gündemde konuşacağımız konular. Genelde öyle geçti.
Evet. Ben yine gündemi özetleyeyim, arkasından konuşmaya geçelim. Önemli birkaç konu kuracağız ilk başta. Bunlardan ilki internetten yapılan yurt dışı alışverişlerinde artık ciddi bir sınırlama ve engelleme geliyor. Apple'ın iPhone'a koyduğu gizli yazılım sayesinde iPhone kullanıcılarının izlendiği haberi yayıldı. Biz de bunu değerlendireceğiz. Oracle OpenOffice'i geliştirmeyi bıraktı. Seagate ve Samsung arasında bir disk işbirliği vardı. Philips'in TV bölümü satıldı. Portal 2 çıktı ve PS3'e Steam desteği getirildi. Apple Samsung arasında bir dava olayı var cep telefon tasarımlarından ve yazılımdan ötürü. Google Video kapandı. Microsoft'tan ücretsiz bir virüs tarayıcısı geçen hafta yayınlandı. Formula 1 artık Türkiye'de yok. Ve bu hafta bir tablet bölümü yapacağız. Burada Android 3.0'ın x86 işlemle çalışacağı ve bunun portlanacağı konusu var. BlackBerry Playbook satışa çıktı. Bununla ilgili değerlendirmemiz var. Asus'un EEPAD Transformer 26 Nisan'da Amerika ve Kanada satışa çıkıyor. Bununla ilgili değerlendirmemiz var ve Türkiye'de de Acer tablet serisi olan Iconia ile ilgili bir lansman yaptı. Her zaman olduğu gibi haftanın lansman değerlendirmesini yapacağız. Evet, ilk konumuza başlayalım. Epey aslında bizi rahatsız eden bir konu bu. İnternetten evet. Yapılan yurt dışı alışverişlerinde artık engellemeler var.
Evet.
Murat, ne diyorsun konuyla ilgili?
Şimdi önce ne olduğundan bahsedelim. Bu sporcu destek ürünleri ve kozmetik ürünlerini getirmek yasak artık. Bu direkt yasak yani. Bir de biliyorsunuz 150 euroluk bir limit vardı. O limit, bu limitin altında kaldığı zaman bir vergi ödemiyordun, geliyordu ürünler.
Evet.
Şimdi ona sınırlama getirmişler. Artık işte senede 5 defa o hakkı kullanabileceksin. 150 euronun altında. Onun dışında sürekli vergi ödeyeceksin. Esas tabii sorun bu vergilerin, bu sistemlerin, yani böyle bir altyapı var mı? Şu an hiçbir fikrimiz yok. Ya
evet.
Bunlar nasıl ödeniyor? Nasıl olacak bu iş? Bundan sonra nasıl yürüyecek? Nasıl takip edilecek? Hiçbir fikrimiz yok. Olay da şuymuş. İşte suistimal ediliyor deniyor. Bu 150 euroluk limit. Bir taraftan hakkı var. Çünkü yurt dışından bunları ucuz ucuz alıp burada gitti gidiyor tarzı sitelerden sattıklarını biliyoruz zaten.
Doğru yani o kısmı, evet.
Ama vur deyince öldürülmüş, evet. Yine esas problem o. Yani normal ürününü getiren, kitabını getiren,
tabii,
vatandaş da burada güme gidiyor. Çünkü
tabii.
Madem bir takip olayı var, şu takip edilebilir. Bir kişi aynı üründen 10 tane getiriyorsa bunu o zaman takip alırsın. Sen
tabii.
Ne yapıyorsun diye sorarsın. Ama öyle bir şey yapılmamış. Olduğu gibi artık kimse 5 üründen fazlasında muafiyet alamayacak. Vergi ödenecek. Artı dediğimiz gibi kozmetik ürünlerinde ve sporcu takviye ürünlerinde Hiç artık orada
onlar
yok.
Kesinlikle gelmeyecek.
Burada esas darbe aslında kozmetik ürünü daha yemiş.
Şöyle baktığın zaman 150 euronun altında aldığın ürüne aslında iki sebepten alırsın. Birincisi Türkiye'de yoktur.
Yani.
Alırsın. Burada %18 KDV bile ödesen hiç önemli değil aslında bakarsan. Ürün yok çünkü. Diğeri ürün ucuz diye yurt dışından alırsın. Öyle ürünler oluyor ki yine %18 KDV koysun hala ucuz.
Tabii.
Yani orayı çok fazla etkilemez maddi açıdan aslına bakarsan. Buradaki olay çok bariz bir şekilde kozmetik ürünleriyle sporcu takviye ürünlerinin getirilmemesi. Bu bunun için çıkmış gibi gözüküyor. Muhtemelen bunun arkasından da muhtemelen bu firmalar, Türkiye'de bu işi yapanların lobi faaliyeti varsa da hiç şaşırmam.
Herhalde.
Çünkü Emirhan'dan biliyorum, o kendi kelliği için ilaç getiriyor yurt dışından. Ondan bilgi aldık. 4 kat daha pahalı diyor aynı ilaçlarda.
Şöyle diyorlar. Ben de onu soracaktım. Bu sen spor işiyle evet, daha iç içesin.
Sporcu tarafını da biliyorum.
Kar marjı deli diyorlar.
Evet. Yani direkt 3 kat zaten minimum. Hmm. 50 liraya aldığın şey Amerika'da burada 150 lira.
Bu da tabii şey sektör doğuruyor normal.
Evet aynen öyle. Yani bunu vergiyle açıklayamayacağın kadar büyük farklar var. Yani biz yani. Canon'a falan laf ediyoruz. Amerika'nın 2 katı fiyatına satıyorlar diye ama bu bahsettiğimiz ürün gamlarındaki fark korkunç. Yani sadece vergiyle yani. Açıklanamaz. Şu anda millet ne yapıyordu? Getiriyordu bunu yurt dışından. 150 euronun altında. Çünkü gerçekten de bu sporcu takviye ürünleri yurt dışında o kadar düz ki. 150 yani. Euronun altında rahat rahat getiriyordu. Böyle olunca tabii ki artık getirilemeyecek. Öte yandan şöyle bir şey var. Benim merak ettiğim konu şu. Şimdi ne olacak? 10 liralık ürün aldın yurt dışından. Ne olacak? Yani bu CD de olabilir. Bir tane kitap da olabilir. Yani. Şimdi her defasında sen gümrüğe mi çağrılacaksın?
Evet.
Ve en çok merak ettiren şey burası.
Hesabını bunun kim tutacak? İki ayda bir ürün geldi. Bunun ben böyle bir altyapı falan olmadığına hani oturduğum yerden konuşuyorum. Gidip bakmışım yok ama adım gibi eminim. Hı-hı. Yani bunu takip edecek bir altyapıları olmadığına. Artı şey ne olacak? Mesela ben devamlı yurt dışından kitap satın alıyorum. Kitabın gümrüğü, yasağı bir şey yok benim bildiğim.
Şimdi burada
bunlar kotaya yazacak mı? Benim kotama yazacak
mı? Bu açıklamada
mı?
Hiçbir detay yok. Yani, yani. Bu açıklamaya güvenirsen her şey yazılacak. Evet.
Yani.
Yani.
Bu arada bir şey, size bir şey hatırlatayım. Bu açıklama biraz şeye benziyor. Hatırlarsanız TTNet müzik işine girerken girince bir ortalıkta birkaç haber yayılmaya başlanmıştı. İnternetten müzik indirdi. Türkiye'de hapis atıldı.
Evet.
Tutuklandı. Evini evet. Polis bastı gibi. Şimdi burada belli ki kozmetik tarafını kesmek istiyorlar. Evet. Yani diğer taraftan da diğer tarafları böyle hani korkutmaya çalışıyormuş bir açıklama var. Şimdi sen kendi adına getirmezsin, arkadaşın adına getirirsin.
Yani. Böyle bir sistem doğarsa şey doğar zaten. Hani arkadaşlar arasında ya yurt dışından ben bir şey getireceğim, işte kotası olan var mı? Senin adını da getirtelim falan diye.
Ya, o iş de o kadar kolay değil. Sonuçta eBay'de alışveriş yaptığın zaman PayPal hesabından evet. geliyor. Yani oraya tanımlı adresle
evet.
geliyor. O
başka
adres
dersen sorun çıkıyor.
Ama dediğim gibi o kadar... O kota olayı o kadar şey ki dar ki yani yılda 5
yıl. Olacak işte.
Evet. Olacak işte dediğim gibi yani herkesi sen gümrüğe çağırmaya kalkarsan bir defa mesai saatlerine gideceksin. Kimsenin öyle bir vakti yok. Yani oraya biz çok gittiğimiz için biliyoruz bir gününü harcıyorsun. Onun dışında yani alması kolay oluyor. Parayı alıyorsun bazen işte bir, ufak bir bedeli oluyor.
Oradaki
oraya,
memurun keyfine
bütün
göre.
Bütün gününü orada harcadın.
Tabii.
Zaten Cevizli Bağ'da
evet.
bizim yerimiz. Onun dışında orası fiziki olarak bir insan yoğunluğunu kaldıracak kapasitede bir yer değil. Yani sen her kitap alanı, işte her CD alanı da oraya çağırırsan orada izdam olur.
Mümkün değil canım. Mümkün
dolayısıyla
değil.
Pek uygulanabilir gözükmüyor mümkün ama işte değil. Olayın şekli de zaten bu biraz işte diğer yani şeyi yalnız bırakmamak için sadece kozmetiği ve şeyi sporcu ürünlerini yani. Tek başına kalmasın diye sanki yana da eklenmiş gibi gözüküyor. Bu olay bu yani.
Ya genel olarak yıllardan beri yalnız gümrüğün bir şey ihtirası var. Yurt dışından kimse alışveriş etmez.
Evet.
Yani ben birebir şahit oldum. Yani ben gümrükte bana şey denildi ya. Bizim görevimiz bu alışverişleri, sizin bu alışverişi yapmanızı zorlaştırmak diye bana söylendi. Ama tabii bu artık yasal. Hani gayri resmi yollardan zorluk çıkartılıyordu bize. Şimdi iyice yasala döndü. Bilmiyorum. Artık burada tabii şunu da söyleyeyim. Zaten mesela bizi bir Facebook'ta da bir arkadaş hatırlatmış. Bize mesela yurt dışından gelen bir de numune ürünler var.
Tabii.
Zaten çok sorun yaşıyorduk. Hani ben uzun süredir biraz hacimli falan bir ürün gönderecek olana yollama diyorum.
Hı hı.
Şimdi hiç beklemeyin
tabii.
gelmesine. Eğer böyle bir şey yürürlüğe gelirse. Çünkü kesinlikle onun bir işte ticari değeri olmadığını falan anlatamıyorsunuz zaten. Hı. Hiç beklemeyin elinize ulaşmasını yani.
Doğru. Bir de işte bizim tozlu raflarda mesela eBay'den çok ciddi miktarda alışverişimiz
20
var.
20 yıllık işlemci satın evet. alıyoruz. Nasıl derdini anlatacaksın?
Mümkün değil.
Yani hiçbir değeri yok. Yani gerçek ticari anlamda değeri yok. Bizim gibi dinozorlar için değerli. Nasıl anlatacaksın? Yani evet. bizim bu tozlu rafları bile etkiler bu iş.
Etkileyebilir. Evet.
Etkiler çünkü her hafta neredeyse ufak tefek bir şeyler alıyoruz.
Hı-hı.
Bizi bile ya yani onu bile her şeyi etkiler de tozlu rafları bile etkiler bu iş. Hayırlısı inşallah ilk duyulduğu
yani,
gibi değildir.
Yine saçma zaman bir iş olmuş. Işte.
Yani zaten ya açıkçası şimdi Murat hani öyle şeyler var ki şimdi herkes biliyor söyleyince suçlu oluyorsun. Bu gümrüklerde dönen bir çark var biliyorsun. Hı-hı. Adını ben söylemeyeyim. Gayri resmi bir çark, bir kazanç çarkı var. İşte benim memurum işini bilir muhabbeti. O çarkın büyümesinden başka hiçbir şeye yaramaz bu sonuç. Yani
evet.
Sadece o çarkı işletenler kazanır yani. Kaçakçılar etkilenecek mi? Xbox'ları, PS3'leri getirip
ben sana başka bir
yüzlerce satanlar. Şimdi, etkilenmeyecek.
Bu sporcu ürünlerinde yasal yoldan giren sahte ürünler çıktı. Heh. Biz bir ara almadık o yüzden. Bunları i̇şte. Gördüğümüz zaman. Yani yasal olmadan yani, sağlığını etkileyen ürün giriyor. Bir şekilde giriyor.
İşte,
yani.
Giriyor tabii. Giriyor. Ne yapacaksın?
Evet bu
burası Türkiye.
Çok, çok dertliyiz bu konuda.
Yani, özet şey işte burası Türkiye. Mantıklı şeyler arama.
İkinci konumuz iPhone'un kullanıcıları gözetleme oluyor. Evet. Murat sen de bu konuda araştırma yaptın. Hatta bilgisayarın yazılımı kurup nerelere gitmişsin bilmiyorsan bir kendine baktın yani bilgisayardan.
Baktım valla evet. Şimdi bu yeni çıkan bir şey aslında biraz da yanlışlıkla ortaya çıkan bir şey. Bir araştırma başka bir şey araştırırken bunu bulmuşlar bu dosyayı. Gittiğimiz yerleri iPhone kaydediyor hafızasına. Bunu bilgisayarınızla senkronize ettiğiniz zaman o bilgi oraya da geçiyor. Ve şey değil yani yazılımı çalıştırdığın anda herkes görebilir. Yani senin bilgisayarına birisinin bir müdahale şansı varsa evden o yani başka bir yerden şifreni bilen birisi ya da şifre belki kullanmıyorsun bilmiyorum. Giriyorsun o bir, çok basit birkaç dakika alan bir işlemle girdiğin yer harita olarak karşına çıkıyor. Yani bir tane harita yapmışlar. Üstünde nokta nokta şeklinde gözüküyorsun. Nerelere gitmişsin. Bunun şeyse şu kimse bilmiyordu böyle bir şey olduğunu ve çok uzun zamandır var gözüküyor. Evet. Yani şeyi de kaydetme sistemi de ama gördüğümüz kadarıyla GPS değil de baz istasyonlarına göre hallediyormuş. Dolayısıyla GPS'i kullanmasam bile yerini kaydediyor. Ben bunu test ettim kendi iPhone'umda. Mac'e kurdum yazılımı. Saçma sapan sonuçlar verdi onu söyleyeyim kendi adıma. Yani beni olmadığım yerlerde göstermiş. Hiç gitmediğim yani çok eminim hiç gitmediğim bir yerde olduğumu. Artı bizim tabii ofis büyük çekmede şey olduğu için burası orada gözükmesi lazım. Yani çok hiç şey şeyde yani. Benim oturduğum yerde bir sürü nokta çıkıyor.
İstisnasız burasının evet, gözükmesi lazım.
Buranın gözükmesi lazım. Çünkü şeyi ayıramayabilirim. Hani haritada çok gittim Kadıköy'e bilmem neye işte Taksim'e. Oralarda deli gibi yoğunluk var. Tamam kesin gitmişimdir diyebiliyorum.
Evet.
Ama büyük çekmece ayrı bir şey. Oraya her gün gittiğim bir yer değil. Ama hiç işaret yok. İşte orayı kaydetmemiş. Yani çok güvenilir bilgi değil. Bu evet. İki türlü kötü. Yani bir senin yerini kaydetmesi kötü. Hakikaten gittiğin yeri kaydediyor evet. Ama bir de seni olmadığın yerde de gösteriyor.
Evet.
Demek ki yarın öbür gün birileri senden bu veriyi yasal olarak istese sen olmadığın bir yerde gözüküyor olabilirsin. Yani. Olmaman gereken bir yerde ya da.
Ya da hanım baksa telefondaki kayıtlara yandın.
Evet. Yani bu veri toplama işi yapılmayan bir şey değil. Onu zaten mesela Avrupa'da yasası var. Herkes SMS'lere kadar polis istediği yani. Zaman vermek zorunda. Ama bu bilinmeyen bir şeydi ve korunmuyor bu dosya. Açıkta duruyor.
Konumu belli, adı
konumu
belli.
Konumu da belli, her şey belli. Çok rahat erişiliyor.
Yani ekstrakt edilmesi, erişilmesi mümkün.
Muhtemelen Apple bundan sonrakinde onu kapar diye düşünüyoruz. Şu an bir açıklama yok ama.
Şimdi şey konusunda bilgi verelim. Normalde mesela operatörler bu tür bilgileri doğal olarak abonelerinden alıyor. Nereye gittiğini birebir görüyor. Belli bir yerden geçerken sana SMS gelebiliyor. Bu tür pazarlama faaliyetleri var. Son dönemde yasaklandı mı bilmiyorum. Ama açık değildi. Yasa, evet. Yasayla beraber istenebiliyordu bunlar. Bunda ki tehlike şu. Ben senin bilgisayarına girip programı kurup hemen senin anladım. Nereye gittin, ne yaptın görebilirim. Yani. Bu esas tehlike aslında burada.
Evet ve şey değil yani çoğu kişinin haberi yok böyle bir şey olduğundan.
Evet.
Sen bir korumaksız bırakabilirsin bu dosyayı.
Evet.
Her yani. Senkronize olduğunda aktarıyor çünkü.
Evet.
Ve kapatamıyorsun hiçbir şekilde.
Senin telefonunu 10 dakika ele geçirsinler. Hani şifren evet. Şeyin yoksa o dosyayı alıp.
Ya da bilgisayarını.
Alıp...
Yani. O daha büyük. Bilgisayar daha büyük.
Doğru.
Ya bu Apple'ın ilk yaşadığı fiyasko değil mi? Mesela ilk iPhone çıktığında iPhone 2 diyelim iPhone 2. 2G hatta. İlk iOS sürümlerinde şöyle bir sorun vardı. Telefonu resetliyorsun, satıyorsun. O kişi bir yazılımla tüm senin SMS, e-mail datalarına erişebiliyor. Silinse bile silinmiyordu aslında. Bu tür sıkıntılar vardı. Apple yine bir yapacağını yapmış.
Ya ben çok şey olarak görmüyorum. Hani böyle işte Apple bizi izliyor falan gibi yani değil de.
Değil.
Yani anlamsızca.
Yakışmıyor
şey,
yani Apple'dan beklenmiyor. Yani, yazılım açığı bu.
Yani Ars Technica'da işte çok detaylı şeyini yapmışlar. Analizini yapmışlar. Hani sonunda vardıkları yorum onların da. Ya bu hani kötü programlama, kötü tasarım.
Aynen öyle.
Hani bir şey değil hani Apple bizi gözetliyor falan gibi bir felaket değil
zaten
ama kötü tasarım. Zaten
araştıranlar da şeye bakmışlar bu bir yere gidiyor mu bu bilgi diye gitmiyormuş. Bilgisayarda kalıyor sadece.
Garip. Garip. Ama şey Apple'ın başı ağrıyacak. Çünkü hemen Amerika'da şey oldu. Bir Apple'a takmış bir senatör var. O yine şey yaptı. Steve Jobs'u şey ver ifade vermeye çağıralım diyor. Gelsin anlatsın bundan neyin nesidir. Yani yine Apple'ın başı biraz ağrıyacak yani.
Ağrısın.
Evet. Oracle Open Office geliştirmesini durdurdu. Bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı evet. Diyelim hatta. Neden öyle oldu? Oracle tam süresini zamanında sanmıyorum ama Open Office'i...
Sanı alınca Open Office'e de sahip oldu.
Fakat Open Office aslında bu noktaya getiren arkasındaki geliştiricilerdi, bağımsız olan.
Evet.
Yani herhangi bir yere bağlı olmayan yazılımcılar. Oracle satın alınca bu geliştiriciler sırtını çevirdi.
Evet.
Ve LibreOffice'i çıkarttılar. Oracle'da tabi bu geliştirme durunca, geliştiriciler sırtını verince, sırtını dönünce bırakmak zorunda kaldı.
Şey de gitti, Red Hat, IBM falan da LibreOffice'e destek vereceğiz dedi. Yani herkes Oracle'ı bıraktı.
Evet.
Community de bıraktı, yani topluluk da bıraktı. Dolayısıyla şey, Oracle şimdi şey diyormuş, hani ben bu projenin yönetimini şeye veririm, hani topluluğa veririm diyormuş ama topluluk aldı yürüdü LibreOffice'de. Yani
tabii.
Artık kimse Oracle'dan Open Office'i istemez. Oracle'ın bazı ticari planları vardı Open Office üzerinde. Cloud Computing, bulut bilişimli Open Office falan. Onları da şimdi, onlar hakkında bir açıklama yapmamışlar ama meraklılar şeyi fark etmiş. Oracle web sitesinden ufak ufak kaldırıyormuş o bölümleri. Hani o proje yattı gibi. Ha, ben şuna çok seviniyorum. Açıkçası hani Open Office güzel bir uygulama da şu... Bir uygulamanın adının openoffice.org olmasına sinir oluyordum. Yani web ne demek? Openoffice.org diye uygulama mı? Web sitesi olur kardeşim. Neyse, LibreOffice daha güzel bir isim. Kullananlar var. Ticari olarak da hani işletmesinde falan kullananlar var. Çünkü malum ofis paketi Microsoft'un biraz pahalı. OpenOffice yavaştı falan ama iş görüyordu. Yani alışırsan, hani hiç Microsoft Office'e bulaşmadan... Onunla tanışırsan çatır çatır işlerini yapıyorsun.
Doğru.
İyi devam etmesi sevindirici.
Kesinlikle. Disk alışık olduğumuz, bir sonraki gündemimize geçelim. Alışık olduğumuz bir işbirliklerinden bir tanesi disk sektörüne görüyoruz. Seagate'li Samsung.
Evet. Evet.
Seagate önüne geleni alıyor. Yani kim kaldı almadı?
Samsung alamaz da disk bölümüyle ilgili bir...
Yani. Ya orada tabii şu var hani... Yani malum büyük firmalar birbirlerini almaz. İşte güçlerini birleştirirler. Yani, iş stratejik ortaklık kurarlar falan. Hep bir basın bülteni dili vardır ya. Evet. İşte burada da tabii yine stratejik ortaklık falan dendi ama hani anlaşmanın detaylarına baktığımızda görüyoruz ki Seagate, Samsung'un sabit disk bölümünü almış. Yani bu gayet net. 1.4 milyar dolar konuşulan rakam. İşte bunun yarısı nakit ödenecekmiş Samsung'a, yarısı hisse senedi olarak verilecekmiş, yani Seagate hissesi olarak ödenecekmiş. Dolayısıyla bu anlaşmanın sonunda Samsung da Seagate ortağı oluyor. %20'de %9.6 Seagate'in ortağı oluyor. Fakat şey güzel, hani bu anlaşma, hani bir disk bölümünün satışı anlaşmasının arkasında bir de mesela şöyle şeyler var. Karşılıklı mesela bir değiş tokuş anlaşması yapıyorlar. Bundan sonra şimdi Samsung bilgisayar üretmeye devam ediyor ve tabii içinde disk kullanan başka ürünler de üretiyor. Önce kamerasıdır, televizyondur hatta. İşte Seagate disk verecek Samsung'a.
Hmm.
Samsung da Seagate'e flash bellek yongası verecek. Hmm. SSD'ler SSD. Için. Öyle bir şey yapmışlar, el sıkışmışlar. İşte şey, patentlerini, bu konudaki patentlerini birbirlerine açacaklar, kullandıracaklar. Ve hani ama sonuçta disk pazarı ne oldu? Artık Seagate ve Western Digital.
Evet.
Hani Hitachi de gitti. İşte Toshiba galiba kendisi üretiyor, kendi kullanıyor galiba. O şey değil, hani retail pazarda bir oyuncu değil.
Hı hı.
İşte ya artık Seagate alacaksın ya Western Digital alacaksın.
Seagate usulen Western Digital'e de bir teklif yollar bence.
Ona ama şey,
ama onun satışı rekabetten dolayı,
evet,
tekerlikten
yani
dolayı
yani kalır artık.
Mecburen kalacak.
Ama Seagate iyice devleşti demektir.
Yani SSD konusunda da Seagate'e destek verecek olması Samsung'un aslında önemli bir nokta.
Yani
demek ki, çünkü SSD tarafında Samsung inanılmaz güçlü.
Evet. Bir sürü firmanın SSD'si aslında Samsung.
Evet. Modülleri o Samsung'un. Bir diğer satış haberine geçelim. O da Philips'in TV bölümünü
Satış değil tabii. Stratejik işbirliğine ortak sinerji oluşturma.
Ya o da çok şaşırtıcı değil. Tabii biz bilmiyoruz. Philips televizyon işinden zarar ediyormuş uzun süredir. Philips 2008 yılında LCD monitör işini zaten TPV, TPV diye bir firmaya devretmişti. Hani yine Philips markasıyla monitörler satılıyor, üretilip satılıyordu da aslında Philips sadece o markasını kullandırıp parasını alıyordu. İsim hakkını alıyordu. Şimdi bu işi televizyona da aktarmışlar. Bir ortak firma kuruyorlar. İşte %70'i TPV'nin, %30'u Philips'in. Philips'in yaptığı ismini kullandırmak.
Hani, pazarlama faaliyetlerini de Philips yürütüyor.
Şey demişler. İşte bir de işte biz işte çok böyle sıkı işte Philips kalitesini yansıtacak standartlarını koruyacağız falan demişler de onlar beylik laflar. Philips lisans ücreti alacak. İşte %2.2 mine satışlardan bir isim payı hakkı alacakmış. Televizyonlar TPV'de üretilecek. Ya şey bu anlaşma yalnız Amerika'yı, Çin'i, Hindistan, yani bunlar da her biri nüfus, hani Amerika'yı çok sever de Çin, Hindistan nüfus bombası ülkeler. Bunları kapsamıyormuş. Çünkü bunlarda daha önceden zaten yapılmış anlaşmalar var benim anladığım kadarıyla. Çin'de zaten bu satış Çin'de zaten çok önce gerçekleşmiş galiba. O yüzden hani orada var olan anlaşmalar sürecek demişler. Valla Philips LCD televizyon konusunda zaten hani öyle tamam, hani çeşitli kendi teknolojileri falan vardı. Ambilight falan bir şeyler geliştiriyorlardı ama biliyorsunuz yani insanların aklına ilk gelen markalardan birisi değildi. Hani ben Dark Arbor'daki okuyucuların kendi aralarındaki sohbetlerden hatırlıyorum. Hani kimse Philips'ten bahsetmiyor. Yani Samsung, Sony evet. falan bildik markalar konuşuluyor. Philips'ten bahsedilmiyor. Hani bu gelişmeden sonra da Philips bence LCD televizyon alıcısının radarından kaybolur gibi geliyor. Yani iyice ilgisizlik artar gibi geliyor.
Şuradaki sorun bence şu... Bir ürün markanın tamamen kendisindeyken, atıyorum Samsung, Sony vesaire, evet. pazarlama faaliyetlerine inanılmaz ağırlık veriyor. Ki satış rakamlarını artırmak için. Şimdi böyle bir ortaklıkta şu da olabilir. Aman işte koyver gitsin. Nasıl olsa satılıyor veya işte pazar faaliyetini artırmayalım zaten %30 bizim yani. Gibi bir anlayış olursa bu sefer daha da kötü bir noktaya gelebilir. Yani. Türkiye gibi pazarlarda çünkü satış adetleri tamamen harcanan parayla ilgili.
Evet, şabaya paraya bağlı.
Gidip retail'e siz ne kadar para verirseniz bir hafta sonraki satışa kalan siz bir numaraya çıkarsınız.
Promotörünüzü koyarsanız.
Hani bunları nasıl etkileyecek onu merak ediyorum önümüzdeki dönemde. Bakalım göreceğiz. Bakalım.
Yani şimdi şöyle de şeyler var. Mesela hani Philips'in hani TPV satışından, TPV üretimi monitörlerin pek öyle Philips kalitesini falan yansıtmadığı söyleniyor. Hani son 2-3 senedir Philips monitörlerin pek yüz güldürmediği söyleniyor. Demek ki hani bu televizyonlarda da belki biraz şey olabilir. Hani beklenen Philips teknolojisi de yansımayabilir. Philips biraz da pahalı bir firma. Yani bütün ürünleri Philips'in pahalıdır. Anlamsız derece hatta pahalıdır. Yani bakalım. Hani bu televizyon işi boşuna zarar etmedi. Bundan sonra nasıl karlılığa geçecek? İzleyeceğiz. İnşallah güzel ürünler şey olur da rekabeti hızlandırırlar inşallah.
Evet. Portal 2 çıktı bu arada. Çok evet. Milletin
herkes gibi, hasta
olduğu şu anda.
Şeyinde, iş yerinden, okulundan, şeyinden izin alan alana herkes hasta çünkü Portal 2 oynuyor. Siz oynadınız mı?
Yok oynamadım.
Henüz değil.
Portal 2 ilginç. Bir kere inanılmaz bir şey gördü. Hani heyecanla karşılandı. Bana ilginç gelen kısmı Portal 2 PlayStation 3'e Steam'i getiriyor. Hani kısıtlı da olsa hani oyun indirme falan değil ama arkadaş listesi birlikte oynayabilme, co-op hem de yani yanlış anlamadıysam PlayStation 3 ile PC birlikte co-op oyunu birlikte oynanan, hani işbirliği şeklinde oynanan oyunu birlikte oynayabiliyorlar ki bu cross platform oynamak hep istediğimiz bir şeydi. Xbox açıkta bırakılmış. Microsoft yeteri kadar işte desteği. Yani teknik olarak bir eksiği yok da Microsoft'la Portal'ın yapımcısı Valve arasında bir sürtüşme var. PlayStation'la da Sony'le de bir yine aynı firmanın bir samimiyeti doğduğu geçen aylarda. Xbox için dolayısıyla böyle bir şey konulmamış. Şey çok güzel. Yani Steam'in, çünkü şimdi PlayStation Network çok iyi değil. Devamlı, hatta şimdi birazdan onunla ilgili başka şeyler de söyleyeceğiz.
devamlı eleştirilen içeriği yetersiz, işte servisleri yetersiz.
Sürekli erişim sıkıntısı yani, yaşanan.
Ama şimdi Steam harika bir şey. Ve Steam'in PlayStation'a gelmesi, belki hani bu entegrasyon artarsa, başka oyunlara falan da yayılırsa, ya da belki hani PlayStation'ın ana menüsüne ve Steam düğmeciği eklenirse falan, harika olabilir. Bu eksik network, PlayStation'ın aksak kalan network kısmını bir anda coşturabilir. PC ile bağlantı kurması da güzel.
Evet.
Oyun harika ama bence bu kısmı beni daha çok ilgilendirdi.
Ben de o kısımda daha çok yani heyecan duydum. Steam'in girmesi. Adım adım acaba şu noktaya gelir mi? PS3 üzerinden Steam üzerine oyun indirebilme içerik olayı. Öyle bir noktaya gelirse Sony ile mesela Valve arasında şöyle bir anlaşma da olabilir. Senin zaten her oyundan ben komisyon alıyorum gibi. Kendi ek çıkar da yaratabilir.
Yani Sony bir yandan yani oradaki anlaşmayı bağlamaları zor çünkü Sony de satıyor. Evet. Ama şey olabilir. Hani stratejik ortaklık artar. Sony'ye derler ki biz satalım. Hani Steam official bir parçası olsunuz PlayStation'ın. Oyunları bizim marketimizden alsınlar denebilir.
Ve cross platformlarda karşılıklı oyun aynı oyunu artar oynamak falan mümkün. Yani çok güzel olur.
Valla hani şu zamana kadar bu herhalde cross platform oynatan bir oyun yoktu galiba. Battlefield'ler falan oynatmıyordu. Çok güzel olur. Orada bir şey tartışması var. Şimdi PC'de mouse hassaslığı ve hızı var. İşte konsollarda tabii gamepad'le oynuyorsun. O mouse kadar hassas olabilmesi yani teknik olarak mümkün değil.
Unreal'da zannedersem onu denemişlerdi. PC'yle birleştirmeyi. Evet, orada senin dediğin kontrol sorunu vardı. Konsola auto aim falan konmuştu. Yani i̇şte, ona benzeyen şeyler konmuştu.
Şey var yani konsol oyuncusu mağdur oluyor. Ona auto aim falan gibi özellik eklersen bu sefer de PC tabii tarafı diyor ki onlar
PC'de avantajlı de şey oldu yapmışlardı. Nişan almak ve recoil falan çok fazla abartılıydı. Ha. Zorlaştırmışlardı.
İşte, öyle tepkiler geliyor ama işte şeyi o yüzden işte oyunda Portal 2'de şöyle çözmüşler. Hani deathmatch tarzı değil. Co-op oynadığın için evet, yani şey değil hani sen beni yendin falan doğru kavgası çıkmıyor.
Doğru. Bu arada Steam demişken hafta sonu fırsatı da Metro 2033 oyunu %50 fiyat indirimi var. 9.99'a.
9.90 PC sunumu. Hı hı. Güzel ama o oyun 9.99 eder mi onu bile eder. Yani o oyun inanılmaz bir şeyle çıktı.
Evet, gazla çıktı.
Gazla çıktı. Yani böyle yazıları okuyorum. Bizim aklımız durdu. Hani teknik review'ları da vardı. Yani o kullanılan grafik teknolojileri falan sayfalarca biz böyle kendimizden geçtik. Bu nasıl bir şey diye. Sonra bir palavra bir oyun çıktı ortaya. Evet. Şey de var bu arada okumak isteyen varsa Türkçe romanı var. Hmm. Ya yani onun gerçi şöyle Rusça kitap. Yanılmıyorsam Rusça. Özet gibi kısaltılmış İngilizcesi var. Tam birebir çevrilmiş İngilizcesi yok. Türkçesi de herhalde onun suyunun suyu. Ama var yani D&R'da alabiliyorsun Metro 2033'ü. Kitabı daha güzel herhalde oyunda.
Oyunlardan bahsetmişken yine PSN'e erişimle ilgili sıkıntı vardı. Ondan da bahsedelim.
Sıkıntı varmış. Ben tabii PlayStation sahibi değilim. Fakat şeyi gördüm bugün. Daha bir iki günde sürer diyor Sony. Sony şey diyor. İşte bize saldırıyorlar falan diyor. Fakat şey adı neydi? Geçen ay hafta saldıran Anonymous grubu var ya sabıkalı. Onlar biz saldırmıyoruz diyorlar. Hani bu saldırı kısmı Sony için artık bahane mi oldu? Başka bir teknik sorun mu var bilmiyoruz. Ama şey kötü. Yani bu kadar önemli bir servisin böyle günlerce kapalı kalması, hizmet vermemesi skandal yani.
Kesinlikle.
Maşallah Xbox'ta şey yok, downtime yok yani.
Microsoft alışık biraz saldırılara, o yüzden onlar sistemi zamanında geliştirmişlerdir. Dava olaylarından birisi de bu hafta Apple'ın Samsung'a dava açması olayıydı. O da şuydu, Galaxy ailesi iPhone'un neredeyse birebir kopyası, her şey onlar esinlenerek alınmış, yapılmış diyorlar. Pek bir sonuç çıkacağını sanmıyorum ben o taraftan. Bakalım ne olacak.
Ya onun şeyi var. Çok ayrıntılı bir dava metninin şey incelemesini okudum ben. Teknoloji konusunda bir iddiası yok mu şeyin, Apple'ın?
Tasarım konusunda sadece.
Tasarım, sunum, trade dress diyorlar. İşte bir ürünün fiziksel tasarımı ve hani onun kutusuna da mesela Apple'ın kutuları hani genelde beyazdır. Çok minimalisttir. Hani kutu üzerinde bir sürü yazı olmaz falan. İşte bunları işte bizde böyle, onlarda böyle örnekle. E tabii şu var. Apple bazı patentler almış iPhone'da, iPhone sayesinde, ama bunlar da çok geniş patentler. Mesela diyor ki dört köşesi yuvarlak, ön tarafında ekranı olan, ekranında 16 tane renkli ikonu olan iletişim aracı diye patent almış. E şimdi bu bir anda şey, hani bütün touch fonları bir anda götürüyor bu patent. İşte tabii Samsung'un şeyi var, hataları var. Çünkü yani yan yana koymuşlar. Mesela işte Apple'da bir ikon var, işte telefon, mor bir ikon. Telefon ahizesi işte 45 derece açıyla sağa doğru bakacak şekilde duruyor. Samsung'da aynı, yine mor ikon, telefon ahizesi aynı açıyla aynı şekilde duruyor. Olmaz. Ya olmaz. İşte hani bunların hepsini Apple 16 madde derlemiş. Diyorlar ki şey, Apple bir şeyler tutturabilir diyorlar. Çünkü teknoloji patenti kavgası olsa bütün firmalar birbirlerinin ayaklarına bastığı için o konuda muhakkak hani bu kapalı kapılar ardında cross license karşılıklı patent de işte kuşuna gelir falan kapanırdı, ama diyorlar bu taklit şeyi davası, bunda diyorlar Apple can yakabilir. Ama bakalım yani, şimdi bir şey de bulmuşlar. Hani bu dava metnini analiz edenler o dava metninde Apple'ın yaptığı hatalar bulmuşlar. Apple'da copyright işte Samsung'un bazı malzemelerini izinsiz kullanmış falan. Yani o dava metni bir dava konusu olabilecek potansiyelde falan. Sürüp gidecek şeyler.
Ben şunu söyleyeyim. İlk Samsung Galaxy S'in reklamları yayınlandığında benim ilk tepkim şu olmuştu. Yahu menü hakikaten iPhone'a benziyor. Değil mi? İlk tepkim olmuştu. Yani ilk sayesinde bu tepkiyi vermiştim.
Şimdi ama şu da var. Mesela bunu yanılmıyorsam yine bizim meslektaşımız Melih Bayram Dede fark etti. Mesela Türkiye'de bir firma sattığı tabletlerin reklamlarında iPhone'un ikonlarını yerleştirip Photoshop'ta kullanıyormuş ekrana. Yani işte şey olunca, bu kadar ikon bir ürün haline gelince herkes senin bir yerinden çekiştiriyor.
Ya geçen gün şeyi uğraşır. Gördüm. E5'te giderken Mecidiyeköy'de English Time'de bir tane eğitim şeyi var, şirketi kurs. Var, kursu var. Binalarına kocaman şunu yazmışlar. Eğitim alana tablet bedava diye.
Evet.
Ama tabletin fotoğrafı, her şey iPad.
Ama tablet iPad değil.
iPad değil.
Tablet 100 dolarlık tablet.
Muhtemelen odur.
Bu arada şey, ne diyorsunuz? Lafını paylaştığı için söylüyorum. Şeyler şikayet ediyormuş yani, operatörler. Şimdi biz altyapıyı veriyoruz. Parayı telefoncular götürüyor. Yani bize sattıkları uygulamalarla, şunla bunla diye şikayet etmeye başlamışlar. Yani biz kazanamıyoruz.
Allah Allah.
Ama altyapıyı biz veriyoruz şeklinde.
Şimdi orada şöyle bir şey var ama. Şimdi mesela Galaxy Tab ilk çıkma satılmaya başladığında Turkcell'le anlaşma yaptı Samsung. Şimdi alıp baktığımızda Galaxy Tab'ın menülerinde Turkcell'in şeyi vardı, mağazası.
Evet.
O zaman onlar da bugüne kadar kazandığı paralarla demek ki uygulama tarafına yatırım yapacaklar. Mağaza Amazon'un yaptığı gibi uygulamalar geliştirecekler. O zaman şimdi onlar da para kazanmaya başlayacaklar.
Şeyden şikayetçiler, mesela şu WhatsApp uygulaması. Hmm. SMS yerine millet onunla konuşuyor.
Tabii ben de çok yoğun bir şekilde onu kullanıyorum. Kesinlikle. Kusura bakmasınlar.
Hani kendilerini, Turkcell'in bir, ben Nokia N8'e Turkcell'in bir uygulama mağazasına indirdim. N8'e sim kartımı takar takmaz mesaj geldi Turkcell'den. Hani bizim bu telefona göre uygulama mağazamız var, işte indirelim falan diye indir dedik. Yani böyle VAP'a göre hazırlanmış. İlkel, text ağırlıklı. Yani gayet ilkel bir uygulama yani mağazası geldi. İçinde de şey.
Başa çıkamayıp da başımıza iş açabilirler gibi geldi.
İnşallah, inşallah. Hani bir yasak bir şey haberi daha
yani
çıkmaz.
Yasak haberi gelebilir yani.
Yani sıkıldık artık. İnşallah bir kısıtlama, bir yasak gelmez. Yani altyapı işletenler şeye bakacaklar. Tamam hani kim telefonu satan kazanıyor falan, ama kendi de internette şeyden, sesten çok dataya işte ağırlık verecekler, internetten kazanacaklar.
İşte onların derdi o yani, şebekeye çok yük bindiriliyor. Bizim kapasitemizi, bizim şeylerimizi kullanıyorlar ama biz ondan yeterince nem alamıyoruz.
Vallahi ben olsam şunu yaparım.
Hiç şikayet etmesinler ya.
Ya bence de şimdi kendi uygulama mağazamı geliştirip atıyorum Angry Birds 1.99 mu? Kendi mağazamda 1.5 dolara satarım. Yani bu tür yaparak kullanıcıyı çekmeye çalışıp kendim para kazanmaya çalışıyorum. %10 değil de %300-%400 kazanırım. operatörler yerinde olsam. Turkcell başladı şeye, tabletler için, Android'ler için mağaza uygulamasına. Onu yapsınlar. Mesela İBB trafik uygulaması yaptı Turkcell ilk. Ve o, sadece Turkcell'de çalışıyordu mesela.
Ve başarı kazandı o
uygulama. Çok ciddi başarı kazandı. Yani bu tür yollara gidecekler. Çok bence konuşmasınlar.
Yani selojanlara az para harcasınlar.
Uygulamaya para
harcasınlar. Evet. Yani zarar falan ettiklerini söylerlerse zaten herkes güler onlara. Daha çoğunu istiyorlar sadece.
Google Video kapanıyor. Bu zaten uzun zamandan beri gündemde olan bir durumda. Ama bu sefer çok yaklaştı tarih.
Google'ın başarısız projelerinden birisi. Hani geçen gün konuşuyorduk ya Buzz, işte Wave. Onlardan birisi işte Google. Gerçi tabii YouTube'u alınca gereksiz de kaldı. Şeymiş, dinleyicilerimize de anlatalım. İşte 29 Nisan galiba izleyeceğiniz bir video varsa 29 Nisan'a kadar izliyorsunuz. Sizin videonuz varsa, upload ettiğiniz video varsa 18 Mayıs mıydı, 19 Mayıs mıydı? Bir Mayıs'ın ilk haftalarında o videoyu download etmeniz için Google size imkan sağlıyor. Download linki çıkıyor. Ama dediğim gibi kendi videonuz varsa onu da işte alıyorsunuz, sonra komple kapanacak çünkü.
Evet.
Pek şey etkilemez. Google Video yok yani artık zaten yıllardır insanlar yani şey arşivlenmiş çok eski videolar var bazı orada olan. Hiç kimse fark etmeyecektir kapandığını.
Google Video'nun şöyle bir güzel tarafı vardı. Şimdi az kullanıldığı için böyle telif haklı şeylerin radarları dışındaydı.
Evet.
O yüzden mesela...
Bir de galiba süre sınırı yoktu.
Yoktu.
Saatlik
Tabii 1,5 saatlik ben belgesel izledim.
Değil mi? Filmler var.
O yüzden en büyük darbeyi film izlemeseleri yiyecek.
Yani. Aa doğru. Doğru o iş için kullanılıyordu. Çünkü embed edilebiliyordu.
Evet. Microsoft bir araç çıkardı. Bir sonraki konumuz. Ücretsiz virüs tarayıcısı. Kurulmayan.
Tek dosya.
Yani şey. Güzel.
Safety scanner.
Evet. Daha önce de Microsoft lisanslı kullanıcılar için Windows 7 nasıl deneyimi nasıl? Ben de sonra başka bir şeyden bahsedeceğim.
Daha önce malum yani Security Assurance çıktı ilk önce. Güzeldi ya. İlk başta herkes Microsoft falan diye burun kıvırdı. Ama sonra hani bir de bedava olmasının etkisiyle bayağı bir kullanıcı şu anda memnun Security Assurance'dan. Şimdi bu Safety Scanner'ın özelliği şey hani sistemde yüklü kalmıyor Security Assurance. Bu tek kullanımlık, tek atımlık araç. Ya biraz büyük, 67 MB mi 70 MB mı ne? Fakat çekiyorsun, tek executable dosya. Çalıştırıyorsun, tarıyor sistemi. Varsa hani var diyor, yoksa şey, yok diyor. 10 gün, şey de çok güzel, 10 gün çalışıyor download ettikten sonra. Yenisini hani eski araçla kalmayasın da yenisini çekesin diye böyle bir sınır koymuşlar. İşte download ettikten 10 gün boyunca çalışıyor. Çünkü yani her gün güncelleniyor Microsoft'un sitesinde. Valla ben beğendim. Tek istediğim hani keşke biraz daha küçük olsaydı. Download'ı daha hızlı olsaydı. Ama hani...
Bütün o zaman virüs, database falan hepsi içinde
geliyor. İçinde komple geliyor. Yani şey güzel. Bir makineye hani USB'den ya bizim hepimizin başına çok hani gel benim bilgisayarımı temizle falan diye eş, dost, arkadaş, komşu gelir ya. O zaman her zaman bir sıkıntı olur. Çünkü hani ne yapacaksın adamın bilgisayarına bir program mı kuracaksın? Bu güzel işte USB'de götürüyorsun. Çalıştırıyorsun. Ha bizim mesela bir okuyucumuz şey demiş ya keşke bu bootable bir şey olsaydı. USB stick'ten. Tabii daha mantıklı hani yani. Şey ama işte hani Microsoft da damlalıkla veriyor teknolojiyi.
Yani o çok ben kolay bir şey değil. Ama. Çok kolay bir şey değil. USB'ye bootable yapmak işte ekstra araçlar.
Linux lazım.
Linux tabii.
Yani. Windows'la yapmak zor. Linux lazım. Microsoft'a da böyle bir şey teklif artık etmek.
DOS tabanlı da olmaz. Geçti o devirler.
Yani.
Şimdi ben Microsoft Security Essentials kullanıyorum kendi sistemimde. Microsoft Windows 7 lisanslı kullanıcılarına sunduğu ücretsiz bir araçtı.
Evet.
Microsoft çok bunun üzerine gitti. İşte ücretsiz database'imiz çok güncel olacak vesaire. Şimdi ben uzun zamandır kullanıyorum. Hazır laf açılmışken onunla ilgili ufak bir deneyimimi anlatayım. Şimdi güzel uygulama ücretsiz. Sistemde kuruyorsun vesaire. Bir klasöre girdiğin zaman virüs bulursa da ben virüs buldum diyor. Bunu sileyim falan filan diyor. İyi sil diyorsun. Ama silmiyor. Yani sistemi yeniden başlatacağım diyor. Kardeşim sistemi yeniden başlatma. Hallet yani. Ben işimi yapıyorum. O kadar zamanım yok yani.
Başlatınca silebiliyor mu peki?
Siliyor ama gidiyorum yine başka bir yerde başka bir virüs buluyor. Mesela USB elekler var. Tarıyorum onu. Hala bir şeyler buluyor. Yani çok böyle inanılmaz verimli. Arka tarafta hızlı çalışan bir uygulama değil.
Biraz ucuz etin yahnisi.
Evet. Yani o kullanıcılar soruyordu ya da Microsoft diyor güvenlik yazılımı almanıza gerek yok var. Yani Microsoft Security şanssız o kadar böyle yerini alacak bir uygulama değil.
Senin dediğin gibi 70 MB'lık dosya inmek yerine niye bulutu tercih etmediler? Trend Micro gibi.
Ama şey, internet erişim olmayan sistemlerde
şeyi düşün.
Bir seçenek olarak en azından olabilirdi. Yani. Tabii 70 MB indirmektense.
Yani.
Ama onda da mesela ön yükleme süresi olacaktı bu sefer. Takacaktın. Bir dakika virüs database'ini güncelleyeyim internetten de bu sefer onu indirmesi gerekecekti. Mesela Trend Micro'nun vesaire yeni Kaspersky Store'una geçiyor. Bulut'un özelliği şu. Sisteme ilk kuruyorsun. Güncelliyor sistem mesela. Bir gün sonra 10 kilobayt güncelliyor. İki gün sonra 10 kilobayt güncelliyor. Yani güncelleme arttırım olarak gidiyor. Yani. Yükleyip bir sonraki taktığımız zaman 70 megabayt atıyorum. Yani. 40 megabaytını tekrar indirmek zorunda kalabilir.
Ya ben bunu şey gördüm. Bu böyle hani normal masaüstü bilgisayar kullanıcısının kullanacağı bir şey değil. Çünkü zaten sisteminde yüklü var. Bu daha çok araç çantası için uygun. Olabilir. Bir yere giderken, arıza gidermeye giderken işte sistem yöneticilerinin işine yarar. Hemen USB siteye atıp müşterinin şeyin şikayet eden makineye koşarlar. Onun dışında hani masaüstü kullanıcı ya da işte mobil kullanıcı çok önemli.
O çalışıyor mu? Ben onu merak ediyorum. Şimdi egzeyi attığın içine gittin. Ona da bulaşacak taktı. Bozdu.
Ya ama şimdi şöyle. Şey genelde artık Murat eskiden öyleydi. Taktığın anda ona da bulaşırdı ama günümüzde artık virüsler şey daha çok trojan biliyorsun.
Onu söyle.
Ya da worm falan. O yüzden hani artık şey değil. Daha rahat o konuda daha şeyler. Ya şey hiç kalmadı. Eski anlamda hani pislik yapmak için üretilmiş virüs hiç kalmadı.
Hep botnet neredeyse
artık. Hep şey. Yani ya işte botnet var ya trojan var. Yani artık hedef şey. Ya senin hani kredi kartı bilgilerin bilmem ne kullanıcı bilgilerin ya da senin makineni network'e ekleyip de işte bot ağ kurmak. Spam. Senin makineni spam yollama istasyonu haline getirmek. Eski anlamda hani nerede o eski virüsler?
Çift virüsü vardı. BIOS'unu göçerttim hadi otur yani, bakalım yap bunu.
Onlar sırf şeydi hani pislik için yapılmış şeylerdi. Pek şimdi artık onlar kalmadı. Herhalde onun verdiği bir rahatlık var. Ama hani ideali tabii ki boot. Temiz işletim sisteminden boot etmektir.
Çok aslında teknolojiyle ilgili değil ama ucundan ilgili. Formula 1 artık Türkiye'de yapılmayacak bu sene için. En azından yok, durum şu anda öyle.
2011'de var.
2012 özür dilerim.
Şey, Mayıs ayında mı ne hatta? Ötesi belirsiz. Yani şöyle bir 26 milyon dolar gerekiyor. Birileri çıkartıp o parayı toplarsa yapılabilir. Ama şu an için
geçen seneki şimdi ilk seneyi ben hatırlıyorum. Gittiğimizde yani oraya gidin otopark yeri yoktu. Otobüsler değil gitti. Mi? Bilet bulunmadı vesaire ilk senesi. Mesela geçen sene hiç ilgi yoktu.
Yoktu.
Şimdi sizin okuyuculardan bir okuyucu güzel bir yorum yapmış. Onu aktarabilir misin?
Ya bizim hakikaten hani biz şu anda çok yoğun tartışılıyor. Bir okuyucumuz demiş ki ya hani Formula 1 para kazandırmıyor diye ağlıyorlar ama hani hiçbir fast food zincirinin Formula 1 alanında işte kulübesi, kiosku yok. Tur firmaları Formula 1'e tur düzenlemiyor, gezi düzenlemiyor. İşte ulaşım yok. Promosyonu yok. Yani bilet satışının şeyi yok. Sonra da hani kimse ilgi göstermedi. Göstermesin. Haklı şimdi düşünürsen bir kere yeri hani ulaşması hakikaten mesele bir yer.
Çok
hani hele şeyse araban özel aracın yoksa. Hakikaten hani bu konuda hiç kimse bir organizasyon yapmıyor. Sadece meraklısı gidiyor.
Bana biraz hep lanet olsun diye yapılmış bir iş gibi geliyor bu.
Ya Murat ben Formula 1 ile ilgili birisi değilim. Hani hatta Formula 1'i ben yıllarca ya sigara firmalarının bir oyunu bu gibi gördüm. Ya bu ülkeye yapıldı. Ben şeye çok kızmıştım. Ya yapılırken öyle bir konuşuldu ki sanki Türkiye kurtulacak. Hani her şey buna bağlı. Bu pist yapıldı mı Türkiye'nin önü açık. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. İşte bilmem kaç yıl sonra da 200 milyon dolar mı ne şu anda daha hala hani gömülmüş para varmış. Ne olacağı belli değil. Daha da hala para isteniyor. Mesela başka bir okuyucumuz da şey dedi bugün. Ya bu Kip Formula 1 ile de çok ilgili birisi. Ya bu hemen yarıştan önce işte iki hafta sonra yarış yapılacak. Yarıştan önce bu söylentiler çıkartıldı ki şey baskısı yapılsın. Hani devlet versin bu parayı. İstenen parayı.
Biz verelim.
Baskısı yani. Zaten biz verdik. O para oraya gömüldü. Bilmiyorum. Yani sonuçta şey...
şey konuşuluyor yani çürümeye mi terk edilecek falan. Ya çürümez, orada sürücü kursları şey yapar. Ya aslında şey olur. Zaten benim bildiğim hani orası kullanılıyor. Firmalar sürücü eğitimi veriyor. Motosiklet eğitimleri ama yapılıyor falan.
Onu karşılayamıyor.
200 milyon doları yani. Kaç yılda, 200 yılda çıkartır herhalde. Ha, ama hani bir işe yarar. Şey de güzel oldu. Yani ben hani ilgili bir kişi olmadığım halde işte PSP'de Formula 1 oyunu vardı. Ne açıyorsun? Direkt İstanbul'u seçiyorsun falan. Güzel de bir şeydi ama bilmiyorum, çok büyük paralar dönüyor. Çok bambaşka
bir pazarlıklar dönüyor. Ama şey doğru yani, çok promosyonu iyi yapılmadığı kesin. Şimdi tabii. Ben daha şurada yoldan gelirken her yerde karşıma Thor çıkıyor. Bilmem ne menüsü, çocuk menüsü alana Thor oyuncağı diye. Değil yani o kısmı çok
Formula başarısız. Formula 1 arada sırada çıkıyor. O da şey işte bilmem kaç 4-5-6 Mayıs mı ne? Ne bunun bileti nereden alınır? Nasıl gidilir? Hiçbir evet, şey yok. Bir araba yok. Resmi 4-5-6 Mayıs İstanbul.
Ya şunu ne söyleyeyim, yani? Arabayla da gitmeyi tercih etmeyeceğiniz bir yer orası, kalabalık olduğu vakitlerde.
Çünkü giriş çıkışı deli gibi.
Trafikte kalıyorsun vesaire, yani çok ciddi sıkıntılar var.
İşte pist yapıldı, pistin herhalde bir kusuru yok ama değerlendirilemedi. Belki kurtulur, bilmiyorum ki. Çok ilginç bir şey.
Evet, yani şey de ben hatırlıyorum, bu YouTube konser vermiş Olimpiyat Stadı'nda. Bilmiyorum o gün konser olduğunu.
Rüzgardan uçtu mu bana, ne oldu?
O ayrı bir olay. Oranın yolları zaten rezalet. İstanbul trafiği köprüden itibaren kilitli Olimpiyat Stadı. Yani ben Mecidiyeköy'den Büyükçekmece'ye 4 saatte geldim, hatırlıyorum.
İstanbul, bir de şeyi düşün peki, İstanbul'da olimpiyat olabilir mi bu durumda? Olmaz, İstanbul'da olimpiyat falan düzenlenemez yani. Biz Beylikdüzü'nden Bakırköy'e gidemiyoruz. bir saatte.
Meşale taşıyanlar yolda yani, kalırlar. Ya şey işte, söner. Ateşi söner.
Kaçırılırlar, maçırılırlar. Biliyorsun biz sabıkalı bir ülkeyiz. Bakalım Formula 1'de de belki bir formül, bir çözüm bulunacaktır. Ya da hani diyorlar ki başka meraklılar da. Hani Türkiye'de düzenlenen Polo Cup falan kupalar var. İşte onlar evet. Kullanır. Ya da hani şu da diyorlar, aslında hani Türkiye'deki üreticileri teşvik edeceksin. Kendi liglerini oluştursunlar. Şey olsun, hani Formula 1 değil de işte hani Formula 3000 falan gibi daha düşükleri var ya.
Evet.
Öyle bir şey olsun. İşte Tofaş, Mofaş kapışsın aslında, ne güzel. Aslında hani otomotivi destekleyeceksen böyle bir şeyle destekle. Doğru. Amatörler şey yapsın. Güneş enerjili falan araba yapsın.
Kesinlikle.
Üniversiteler zaten yapıyorlar da. Ya,
26 milyon doları oraya yatırsalar daha iyi olabilir.
Yani, yani. Ya, öyle. Hadi bakalım.
Tablet bölümüne geçelim. Bu hafta epey aslında gündemimiz vardı tablet tarafında. Onunla ilgili maddeleri sıraladık. Onlar üzerine değinelim biraz. İlki Android 3.0'ın x86 işlemcilerle uyumluluğu konusunu Intel halledecek. Neydi? Android 3.0'ın kodları kapalıydı son kullanıcıya.
Evet.
Firmalar isteyince Google onlara sağlıyordu. Intel de bunu Google'dan istiyor. Ya, kardeşim sen bana ver. X86 işlemcilere ben portlayacağım.
Evet.
Normalde çünkü Android ARM işlemci mimarisiyle çalışan bir işletim sistemiydi.
Intel'de yeni işte Oak Trail, geçen hafta konuştuk ya, tableti hedefleyen atomunu evet. Duyurdu. Şimdi de işletim sistemini hazırlıyorum diyor.
Evet. Ya şimdi ilginç oldu. Ne olacak? Karşımızda neler olacak? Android hem X86 hem ARM'la çalışacak. Windows 8 hem kesinlikle. ARM hem de X86 mimarisi çalışacak. Tablet tarafı Windows 8'in çıkmasıyla biraz şenlenecek gibi. BlackBerry Playbook'u satışa çıkardı. Satış adetleri de fena değil gözüküyor.
Bu BlackBerry'nin tableti.
Evet, BlackBerry'nin tableti 7 inç boyutunda. Şimdi tek elle tutabiliyorsun. Mesela iPad'i tek elinde tutamazsın vesaire. Satış adetleri de 25-30 bin civarında gözüküyor. Şimdi ben bununla ilgili birkaç değerlendirme okudum. Ben de takip ediyorum tablet piyasasını yakından. Benim de birkaç şeyim var bu konuyla ilgili. Şimdi mesela en temel sorun şu. Android 3.0 ile ilgili de sıkıntı o. Birazdan bahsedeceğim. BlackBerry Playbook'ta da benzer sorun var. Yazılım olarak henüz hazır olmayan bir tablet BlackBerry Playbook. Neden? E-mail istemcisi yok. En basitinden.
Şimdi, şaka gibi.
Olacak işte.
Şaka gibi.
Şimdi uygulama çıkartmışlar yine. Gmail uygulaması kuruyorsun. Fakat ne yapıyor? Seni internet tarayıcısındaki Gmail adresine yönlendiriyor. Hmm. Şimdi bu uygulama değil bu.
O shortcut diyelim biz ona yani.
Evet. Onu sen de yaratırsın shortcut'ı. Evet. Şimdi öte yandan şu tür sıkıntılar da var gözüküyor. Flash desteği var mesela Playbook'un. Fakat ilk sürümlerde hep kilitleniyormuş. Fakat daha sonraki sürümlerde güncellemişler ama şimdi şöyle bir şey var. Alan kullanıcı. Alan kullanıcı kaçta kaç acaba yazılım güncellemesini düzgün olarak yapabiliyor?
Tabii.
Belli ki bu tabletlerin playbook için konuşalım. Halen böyle stabil hale gelmesi için biraz daha güncelleme gerekiyor.
Evet.
BlackBerry şunu demiş. Biz yaz aylarında hazır olacağız. Demiş.
O zaman yazın sat yani. Aleti de yazın sat kardeşim.
Ya da parasını yazın al.
Fiyat konusunda da şeye göre rekabet ediyor gibi. $500, $600 ve $700 fiyat seviyesinde.
Peki bunun kendi uygulama pazarı falan mı
var
olacak?
Var. Tabii. BlackBerry'nin kendi uygulama şeyi var. Bir de hatta hatırlarsanız TeknoSphere'in haftalık gündem değerlerine söz konu etmiştik. Android uygulamaları da uzun vadede çalışacak.
Ama öyle şu anda öyle değil. Bir şey
şu anda öyle bir şey yok.
Ben almam.
Yani şu anda
eklensin o özellikleri.
Kullananlar mesela Wired'da incelemesi yapılmış. Orada başarılı bir arkadaş var inceleme yapan. Çok da şunu demiş. Ben şu anda almazdım diyor.
Aklın yolu bir diyeyim ben. Ben bir şey söylemiş.
Ama diyor yazılımı hakikaten yaparlarsa o zaman düşünürüz. Ama şu anda hazır değil.
Galiba hardware'i beğenilmiş.
Hardware'i yani, güzel. Yani çift çekirdekli işlemcisi var. Bellek miktarı iyi.
Bir de hani üretim kalitesi falan BlackBerry iyidir ya genelde.
Tabii.
Şeydir, ThinkPad mantığındadır şeydir. O yansımış galiba.
Ama tableti de tablet yapan hep konuşuyoruz da yazılım.
Yani.
Oradaki deneyimi sana sağlayan yazılım. Asus'ta EEPAD Transformer'ı çıkardı. Çıkartıyor 26 Nisan'da.
Tamam.
İlk incelemeler çıktı yurt dışında. Onlara da göz attım ben. Mesela Anantech incelemesini yapmış. İlk ABD'de ve Kanada çıkacağı için 26 Nisan'da. Android 3.0'la geliyor EEPAD Transformer. EEPAD Transformer'ın özelliği neydi? Normalde bir tablet. Fakat bir dock ünitesi var. Ona takınca da netbook haline geliyor.
Evet.
Klavye, fare kullanabilir hale geliyorsun. Asus normalde dokunmatik ekran için tasarlanan Android 3.0'ı fareyle, klavyeyle kullanmak üzere güzel tasarlamış. O konuda bir sıkıntı yok gözüküyor. Fakat yazının yine 1/3'ünde yazılım kilitlendi. Yeterli uygulama yok. Şunu yaparken şöyle oldu gibi. Halen stabil olmadığını gösteren belirtiler var incelemelerde.
Peki Android 3.0 26 Nisan'da çıkıyor mu ki?
Hani Android 3.0
ben
mesela
takip etmiyorum çünkü.
Motorola Zoom çıktı piyasaya. Android 3.0'lı.
3.0.
Ama halen güncelleme yapılıyor şeye mesela. 3.0.1 çıkmış. Onu güncellemişler Asus'a. Hmm. Biraz azalmış kilitlenmeler. Ama halen o konuda şeyler var. Android 3.0 yerden yere vuruluyor. O kadar kötü değil ama halen de mesela o kadar da böyle stabil de değil. İki arada bir derede kalmış gibi. Uygulama sayısı halen az. Sürekli artıyor fakat orada sıkıntılar var.
Vallahi Android 3.0 ile birlikte tablet yağmuru başlayacak. Şimdi Murat da hani Acer tarafını anlatır o işin. Bence bekleyenler kazanç çıkacak. Belki hatta hani 3.1 falan mı beklemek lazım?
Ya orada bir şey var. AMD'li eski Eric Meyer şunu söylemişti. Anantech de onu yazısında yazmıştı, o koşuma gittiler. Yani bir yarışta yapabileceğiniz en kötü hamle ürünü hiç çıkarmamak.
Hmm.
Yani şu anda firmalar Motorola da benzer bir şey yaptı. Motorola hatta çok erken davrandı. Asus'u da çıkartıyor. İşte Lenovo'nun onlar bekliyorlar 3.0 vesaire. Biraz adam olmasını bekliyorlar. Hiç çıkarmamak pazar payı kaybettirmeye neden olabilir firmalar. Hmm. Yani bunu göze alamıyorlar. Düşünsenize Playbook geçen sene duyuruldu. Daha geçen ay satışa girecek. Nisan ayı içerisinde satışa girdi. Yıllardır, ya yıllardır diyorum. Belki de yıllardır konuşuyoruz şu tablet çıkacak diye. Çıkmıyor, piyasaya girmiyor.
Yani derler ya reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Yani kötü de olsa konuşuluyor mu? Google'da arattığın zaman çıkıyor mu? Çıkıyor bir şeyler. Yani ürünü çıkarmamak o açıdan kötü. Evet. Hiç yoksa hiç konuşulmuyorsun çünkü.
Evet. Peki şey ne diyorsunuz? Şimdi bu firmaların, özellikle ben Asus'ta görüyorum bunu. Kendim de biraz kızıyorum. Bu tablet konseptini sulandırma çabası.
Evet.
Yani şimdi Asus mesela bir tane işte Transformer var, bir tane Slide var.
E-Note var.
Kayar klavye, takılır klavye falan. Ya tablet alıcısı acaba bunları gerçekten istiyor mu?
Tayvan üreticilerde bence şu var.
Apple hiç kafasını takmıyor böyle şeylere. Evet.
Tayvan üreticiler bence şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz hepsini çıkartalım da hangisi tutarsa tutsun.
Aynen.
Her mantıklı model olsun.
Yani bir sürü dediğin gibi tutacak tutmayacak 4 tane 5 tane modeli var.
Transformer'ın o klavyesi falan kutusundan mı çıkıyor?
Ayrıca ayrıca satılıyor. $199
Onları almazsan normal tablet olarak da
tabii kullanabiliyorsun. Bu arada iPad Transformer'ın en iyi tarafı da şu. Fiyatı çok çok iyi. $399 fiyatı var. Rekabette çok iyi. Şu anda Apple'ın tabletiyle fiyat konusunda yarışabilecek ilk tablet iPad gibi gözüküyor. Hatta malzeme kalitesi de çok çok iyi gözüküyor.
Ben Asus'un bir toplantısı olmuştu. Geçenlerde konuştuk. TeknoSeyir'de de anlatmıştık. Orada tablet, Asus'un hazırladığı tablet portföyünde en ağırlık verecekleri tablet Transformer gibi gözüküyordu. Hani en yaygın, genele yönelik konumlandıracakları, en fazla da hani kaba tabirle hani gazlayacakları tablet o gözüküyordu.
Açıkçası beğendim tasarımını. iPad Transformer.
Valla dikkatli misin? Son zamanlarda Asus'un tasarımlarında bir iyileşme var. Şu TeknoSeyir'de de biz yayınlayacağız bu en son IPS panelli monitörlerini. Yani iyi işler çıkarmaya başladılar.
Tayvanlılar ne zaman
IPS
Avrupa'da...
IPS panelli monitöründe pek iyi bir tasarım yok bence.
Valla özellik olarak ama yani o özellikleri...
Tabii. Evet. Yani teknik kısmı iyi de hani fiziksel olarak o 90 derece köşeler beni korkuttu baya.
Yani notebook tarafında da epey ciddi tasarımlar var. Saçma tasarımları da var. Mesela yani. Yeni bu U serisi vardı böyle bangır bangır barlar. Saçma sapan bir tasarım var aslında bana sorarsanız yani ürünün. Tasarım konusu iyi ürünleri var, kötü ürünleri var. Ama uzak doğular genelde tasarımda
beceremiyorlar.
Beceremiyorlar.
Çok net yani. Beceremiyorlar. Kutuyu tasarlayamıyor adamlar.
Ya geçen gün işte şey yaptık ya, K53 müydü bir modelin önceydi.
Evet.
Hani her şey mükemmel. Power girişi ortasında notebook. Yani bu işte hani kalenin önüne gelmişsin topla, topu dışarı atıyorsun. Çok önemsiz, çok ufak bir şey ama hani kullanıcının çalışırken rahatsız edecek, konforunu azaltacak bir tasarım.
Ne dersen de bu konuda Apple'ın üzerine yok.
En iyi tasarımı onlar yapıyor.
Şey konusunda, fiş tasarımı konusunda.
Öyle.
O da patentli olduğu için tabii kopyalayamıyorlar.
Evet, onu kopyalayamıyorlar, doğru. Ya sonuçta tasarım... Avrupa ve Amerika'dan daha iyi tasarımlar çıkıyor her zaman.
Kesinlikle.
Şeye göre, Uzak Doğu'ya göre. Uzak Doğu'da bence hiç bir kere şey var. Hiç kafa harcam şey kafa yormuyorlar tasarıma.
Hayır, benim o konudaki görüşüm biraz farklı. Bu Uzak Doğu'lar müthiş bir kültürleri var aslında. Ha,
kendi estetikleri
ama
var.
Kendi estetiklerini yansıtmalarına imkan yok. Yani evet. Onu kullanamayınca adamın elinde hiçbir şey kalmıyor.
İşte onların kendi estetiği de bize yabancı geliyor.
Yabancı tabii. Ya kullanamayınca adam yani. Neyine göre yapacak? Hangi bilgiye göre yapacak? Hangi kültüre göre yapacak?
Kılıç, kurbağa. Yani.
Aynen öyle. Ya şu Parit kurbağa kullanıyordu ya. Yıllarca kurbağa kullandılar. Ya, rezil
şeyden kustuk Gain Ward'un o Çin maskelerinden. Ya. Evet. Yani ben Gain Ward'la tanıştığımda ilk onu söylemiştim. Ne olur bitsin bu maskeler bitsin artık. Yani ürün kutularında. Ama işte adamların şeyi de o.
Yani ben Parit'in ürünlerini çok fazla inceliyordum. O kurbağayı biliyorsun.
Robot.
Evet, Robot'u. Ya babam ben onu bir kere gördüm. Ya oğlum dedi sen hala koca adam oldun uğraştın şeye bak. Yani onun içinden teknoloji ürünü bir ekran kartı çıkacak demezsin yani.
Bir de şey yapıyorlar. Yani özen göstermiyorlar. Zannedersem çok sona bırakıyorlar bu işi. Belli. Hani zamana sıkışıyorlar. Ve hani dünyada firmayı şey yapacak, firmayı zora bırakacak şeyleri de kullanıyor. Mesela biz hep, bizim aramızda espri şeydir. Abit ekran kartının ilk kutusu. Siluro. Ya böyle kanlı gözler böyle yuvasından fırlamış. Abi bu ne? Yani bunu çocuk korkar bunu vitrine koysam. Böyle kutu mu olur? Hani orada birileri için o bir an iyi bir fikir gelmiş, yapılmış ama aslında bir felaket. İşte Apple hayatta öyle bir hata yapmaz.
Zamanında şey iyiydi o konuda değil mi? Elsa iyiydi.
Elsa daha çok da bir şey ama Alman firmasıydı. Bir de profesyonel şeydi. Evet. Hani Elsa bildiğim kadarıyla hiç o bir ara hani ekran kartlarında kadın muhabbeti vardı ya kafa. Hiç ona girmedi galiba. Kreatif güzeldir her zaman.
Evet,
Logitech kreatif. İyi kutu, iyi ürün tasarlayan, iyi kutuda sunan firmalar. Bakalım. Yok Asus gerçi şimdi tabii şey yapıyoruz. Evet. Asus yine ortalamada tabii, rakiplerinden gömlek üstündür.
Bir bölüm yapalım bununla ilgili, kutularla ilgili.
Tamam.
Kutuları toplayalım.
Kanlı gözleri bulursam getireyim.
Murat bu hafta Acer'ın İconia tablet toplantısındaydın. Yine bir lansman değerlendirmiş. İlk başta sunumu nasıldı?
Neler ya, neredeydi?
Neredeydi? Balta Limanı'ndaydı. Çok yaratıcı isimli bir yerdeydi. Port X. Balta Limanı.
Ya yani ben onu anladığımda şey oldum ya. Saçlar beyazladı yani.
servisleri vardı Allah'tan. Zamanında da kalktı. İşte şeye dikkat etmiyorlar, biraz ona dikkat etmeleri lazım. Bu servis kalkışlarına, şimdi Anadolu yakası da var sonuçta. Biz evet. oradan geliyoruz mesela. Evet. Ben oradan gidiyorum. Vapur saatlerine falan uydurmaları lazım şu şey işlerini. Yani 9.15'tir. Senin 9 vapurla gelen birisinin yani. Zamanında ulaşması mümkün değil. Biraz geç kalıyorsun. Tabii bekliyorlar insanlar. Gittik. Güzel bir yerdi. Mekan çok güzeldi. Şanslarına hava çok kötüydü. Hava güzel olsa mükemmel bir yer seçilmiş. Tamam. Onu söyleyeyim. Deniz kıyısında. Sunum da fena değil de yani şu şey aletini bırakmaları lazım. Bununla ilgili bir program yapalım biz ayrıca zaten.
Biz şu kadar büyüyüz olayına.
O, hadi onu desinler. Ona bir şey demiyorum da artık. Ama yani topraktan girmesinler şu olaya. Yani şu yılda kurulduk. Şöyle onun tarihini anlatmasınlar. Hiç evet. yani bizimle alakası evet, evet. yok. Yine klasik o hataları yaptılar yani. Onun dışında...
O klasik Tayvanlı sunum şeyidir ama.
Yani ama...
şu kadar çalışan, şu kadar metrekare. Şu yılında
ya, o
kuruldu.
O bir silahçık yine de. Evet. Ama yani... Şeyden, olayın tarihinden yani tablet anlatıyorsun. Şöyle başladı da buraya gitti falan gibi. Böyle yani tam bunları zaten biliyoruz.
Bir meslektaş Twitter'da isyan ediyordu. 50 slide'lık şey mi olur? Haber nasıl ben bunun haberini yazacağım diyor. Onu acaba Acer mı kastediyordu?
Oydu. Yani topraktan girmesinler. Şu buradan duyurmuş olalım. Bizim bu bilgiler kullanılmıyor işin kötüsü de zaten. Tabii. Boşa gidiyor yani. Tabii. Zamanına yazık. Onun dışında tabletler orada duruyordu. Bir smartphone, iki de tablet vardı. 10 inçlik tablet, yani bu şeyin iPad vari olan oradaydı. Ama bence esas ilginç olan ürün 7 inç olandı. Çünkü orada çok böyle rekabet olan bir şeydi 7 inç tablet.
Tamam.
Android 3.0'lı. Orada deneme şansı. Benim ilk gördüğüm Android 3.0 oydu açıkçası. Hmm. Yani test ettiğim. O akıcılık, iPad'deki akıcılığı ben göremedim. Ama şeyden şüpheleniyorum. Galiba yani firmalar sadece Android'de bırakmıyorlar. Hani Windows bilgisayar alırsın, Windows'da bir sürü gereksiz çöp kurulur ya.
Bir şeyler yüklüyorlar değil mi?
Kendi bir şeyler şeyde. Sanki var. Onun mu etkisi? Çünkü ben şeyi açtım. Zaten haberde video da çektim ben. Bir oyun açtım. Onu oynarken tepkiler çok iyiydi. Yani hiç gecikme, şu bu yok. Birebir tepki veriyordu ama işletim sistemine dönüyorsun ana ekranına. Orada hala böyle o bir pürüzsüz bir ilerleyiş yoktu.
Anladım.
Onun dışında 7 inç ürün ilginçti. Yani belli olmaz tutacak mı tutmaz ama yani böyle tek elinle avucunun içinde bir tane gayet kaliteli bir ürün var.
Çalışıyorsun.
Evet yani okuma için bence yeterli. Hatta film ve fotoğraf için bile kullanılabilir. Acer'a şanslı olursa yani oradan olacak gibi gözüküyor. Ve şu bir gerçek, artık herkes donanım işini çok iyi becermiş. Yani tabletlerin tasarımı çok iyi.
İnce nasıl? İnce mi?
İnce.
İyi.
Orada hiçbir sıkıntımız yok.
Tamam.
İşte HDMI'de, USB de var. Onları güzel. Da koymuşlar. Kalite kesinlikle oturmuş artık tablet üreticilerinde. Bütün olay yazılım. Yani yazılımla olacak bu iş. Bu çok çok net. Tartışmaya gerek yok bile.
Tamam.
Smartphone'u o da biraz açıkçası orada tabii şey yok. Android 3.0 yok çünkü o smartphone. Tablet evet. değil. Onu kullanmıyorlar. Uzun şu HD denilen cinsten. Şimdi oranını unuttum. 21'e 9 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
Hmm.
Yani cebine koysan bir kısmı cebinden çıkar.
Anladım. Garip.
Yani o biraz işte telefonunda HD materyal izleyenler için düşünülmüş bir şey, cihaz. Bir tane ürün vardı yine az önce sizin bahsettiğiniz o ürünlere benziyor. Bu klavyeli ama klavyeden ayrılabilen ürün.
Evet. Hibrit.
Hibrit evet. O da enteresan. Güzel olmuş. Yani kullanımı falan rahat. Mıknatıslı yapmışlar. Takıyorsun birbirine, taşıyorsun yani çok rahat.
Güzel.
Birbirine monte etmene gerek kalmıyor taşıman için. Biraz daha kalın tabii ekranı. Bir de içinde Windows var. Yani bu
Windows 7'li.
Windows 7 var. Yani bu artık eksi mi, artı mı o da kullanıcıya kalmış bir şey. Yine de bir ilginç olur kesin. Klavyesi çok rahattı enteresan olanı. Netbook gibi kullanıyorsun. Geniş aralıklıydı. Full size denen cinstendi. Çok da rahattı.
Android'liler daha Türkçe değildir değil mi? Daha Türkçeleş yetişmemiştir Türkçeleştirilmesi.
Onu şimdi sana ne desem yalan olur.
Çünkü yani muhtemelen Asus şey demişti hani İngilizce isteseniz hemen veririz de Türkçe olmasa için geçecek demişti. Bence ama şeydir.
Türkçeleştirip muhtemelen
piyasaya nasıl çıkacak mı? Ürün yok, ürünler yok şu anda çünkü.
Tabii şimdi siz örneklerini gördünüz.
Tabii biz örneklerini gördük. Yani ürünler güzel, şeklen. İçindeki bütün iş Android'e kalmış gözüküyor. Yani bu iş tutacaksa.
Anladım. Hadi bakalım. Acer bir atağa kalkıyor.
Evet. Bu haftanın da sonuna geldik. Yoğun bir gündemimiz vardı. Biraz da uzattık bu hafta. Evet. Önümüzdeki hafta yeni gündem değerlendirmesiyle birlikte görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.